bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Cengiz Han'a Küsen Bulut Cengiz Aytmaton Ötüken Yayın Evi 2. Basım 1993 Çeviren Refik Özdek Seslendiren Gülsen Yalu Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir gider gelirdi. Bozkırın ortasında, kar yığınları arasında gömülüp kalan küçük Boranlı istasyonunu fark etmek kondüktörler için hiç de kolay bir iş değildi. Donmuş sarı özek ovalarında o Şubat gecelerinde rüzgar aralıksız esiyor, karları savuruyor, boz sisleri kovalıyordu. Trenler de bunların arasında kendilerine güçlükle yol açarak giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyordu. Korkulu bir rüyada olduğu gibi koyu karanlık burgaçlara gömülerek, bürünerek geçiyordu bu gece trenleri. Sanki dünya o ilk yaratılıştaki kaostan yeniden doğup çıkıyordu ortaya. Kendi böğründen çıkıp kutup soğuklarına gizlenmiş, sarı özek bozkırları, karanlıklarla aydınlıkların korkunç savaşından doğmuş bir sis okyanusuna benziyordu. Bu uçsuz bucaksız bozkırın ortasında, yitip gitmiş o küçük istasyonda, barakalardan birinin penceresindeki ışık sabaha kadar hiç sönmezdi. O pencerenin ardında, umutsuzluklar içinde, gözüne hiç uyku girmeyen bir kadın vardı. Abu Talip Kutlubay'ın ailesi yaşıyordu o küçük barakada. Bu aile her gün Abu Talib'in dönüşünü bekliyordu. Abu Talib'in karısı Zarife geceleri birkaç kez petrol lambası fitilinin külleşen ucunu kesiyor, bu yüzden birdenbire aydınlık artınca gözleri encikler gibi yumulup uyuyan soluk tenli iki çocuğuna takılıyordu. İşte o zaman içi soğuk bir ürpermeyle doluyor, yumruklarını sıkıp göğsüne bastırıyor, onları rüyalarında babalarına doğru koşarken hayal ediyordu. Olanca hızlarıyla koşarak, yarışarak, kollarını açarak ama bir türlü koştuklarına ulaşamadan. Gündüzleri o küçük aktarma istasyonunda sadece 30 saniye duraklayan trenleri de gözden kaçırmıyordu. Vagonlar büyük bir gıcırtı içinde durur durmaz fırlayıp koşmak için hep pencereye uzatıyorlardı başlarını. Ama günler gelip geçiyor, onlar babalarından hiçbir haber alamıyorlardı. Sanki babalarını bir çığ alıp götürmüştü ve bunun nerede, ne zaman olduğunu kimse söyleyemiyordu. Yine o gecelerde ışığı sabaha kadar hiç sönmeyen başka bir pencere daha vardı. Ama bu demir parmaklıklı bir pencereydi. Ülkenin öbür ucunda Alma Ata Hapishanesi'nin bodrum katındaki hücrelerden birinin penceresi. Abu Talip Kutlubayev tam bir aydan beri burada gece gündüz gözlerini kör edercesine kamaştıran bir ışığın altında tutuluyordu. Hücresinin tavanına asılan bu kör edici ışık gerçek bir işkenceydi. Burgu gibi delen, bıçak gibi kesen o ışıktan yorgun gözlerini ve zavallı başını nasıl koruyacağını bilemiyor, bu yüzden de bir an için olsun niçin tutuklandığını, ondan ne istediklerini düşünmeden duramıyordu. Bazı geceler yüzünü duvara döner, gömleğinin eteğiyle yüzünü örtmeye çalışırdı. O zaman onu gözleyen nöbetçi hemen içeri dalar, yakasından tutup yere çalar, küfürler savurarak basardı tekmeyi. Yüzünü duvara dönme pis köpek, başını örtme alçak faşist. Onun bağıra bağıra suçsuz olduğunu söylemesine kimse kulak asmazdı. Bundan sonra yine sırtüstü, yüzü o korkunç elektrik ışığına dönük olarak yatardı. Göz kapaklarını kan çanağına dönmüş gözlerine indirir, kamaşan gözlerini hiçbir şeyi göremez, bir mezar çukurundaymış gibi güçlükle nefes alır, beyni çalışmaz olurdu. Ne uykusuzluk, ne dayak, ille de bu keskin ve burgu gibi delen ışık. Hiçbir gözetici, hiçbir sorgu yargıcı bundan daha büyük işkence yapamazdı ona. Gözeticiler nöbet değiştiriyor, Başka başka gözeticiler geliyordu ama bunların hepsi aynı ölçüde acımasız idi. İçlerinden hiçbiri bir kerecik olsun tutuklunun yüzünü duvara dönmesine, gözlerini o ışıktan korumasına izin vermiyordu. Aksine ona bağırıp çağırmak, en ağır küfürleri kusmak için duvara dönmesini fırsat biliyor, bunu bekliyorlardı. Umutsuzluk ve acılar içinde kıvransa da bazen kendi kendine sormadan edemiyordu. Niçin böyle davranır bunlar? Görünüşe bakılırsa onlar da insan. İnsan insana nasıl bu kadar acımasız olur, bu kadar nefret duyar? Oysa onların hiçbirine en küçük bir kötülük yapmış değilim. Ne ben onları tanıyorum, ne onlar beni. Ama yine de bana kim besliyor ve alınacak öçleri varmış gibi üzerime çullanıp pestilimi çıkarıyorlar. Niçin, niçin, nasıl böyle davranabiliyor, nasıl bu derece acımasız olabiliyorlar? Niçin işkence ediyorlar bana? Bir gün kendini tutamadı, nasıl olduysa nöbetçiyle ağız dalaşına girdi. İçinde bir şimşek çakmıştı sanki. Nöbetçiyi itmiş ve bir de tekme savurmuştu. İkisi birden yere yıkılmış, amansız bir boğuşma başlamıştı aralarında. Cephede olsaydık bir kurşunla kuduz köpek gibi çoktan gebertmiştim seni, diye kükremişti Abu Talip. Aynı anda nöbetçinin yakasına yapışmış, hissizleşen parmaklarıyla boynunu sıkmaya başlamıştı. O sırada koridordan geçen iki nöbetçi birden içeri dalmasaydı kim bilir nasıl sonuçlanacaktı bu boğuşma. Abu Talip ancak ertesi gün kendine gelebildi. Ağrı sızı içinde ilk fark ettiği şey yine tepesindeki o keskin ışıklı lamba oldu. Sonra başucundaki hasta bakıcıyı gördü. "Sakin ol," dedi hasta bakıcı yavaş bir sesle. Yüzündeki yaraları sargı beziyle sararken devam etti. "Sakın bir daha aynı şeyleri yapmaya kalkışma. Öldürürlerdi seni. Ne demek nöbetçiye saldırmak? Bir köpek gibi öldürürlerdi ve kimse de bir şey yapamazdı onlara. Sen tanık Bayev şükret. Senin ölün işe yaramaz. Diri istiyor seni. Anlıyor musun?" Abu Talip şaşkın şaşkın bakınıyordu. Bir süre öyle dona kaldı. Sonra yine acılar duymaya ve durumunu anlamaya başladı. O dönemde mantığını yitirir gibi olduğu, gerçekleri kavrayamadığı, hayati savunması için gerekli olan bilincinin iyice zayıfladığı anlarda oldu. Böyle anlarda o keskin ışıktan korunmaya çalışmıyor, aksine onu çıldırtan bu pırıltıya yöneliyordu. O zaman da ızdırabının kaynağını bulmak için havalarda uçuyor, bir yandan da kör edici ışığa dayanmaya, erimemeye, güçlükler içinde yitip gitmemeye çalışıyordu. İşte böyle anlarda bile yüreği paramparça olsa da geride bıraktıklarıyla bağrını koparmıyor, ailesi için duyduğu kaygı ve acılar bütün benliğini kaplıyor, dolduruyordu. Sarı özekte bıraktıklarını düşünürken duyduğu dayanılmaz acı içinde suçu kendisinde arıyor, nasıl bir hata, nasıl bir günah işleyip bu suçu hak ettiğini anlamaya çalışıyor ama hiçbir suç bulamıyordu. Almanlar tarafından kuşatılıp esir alınmış olmasının cezası mıydı yoksa bu? Ama kendisi gibi binlerce asker esir olmuştu. Bunun cezası ne olurdu ki? Savaş gerilerde kalmış ve bunun hesabı çoktan görülmüştü. Kanını akıtarak ve kamplarda uzun yıllar kalarak ödemişti bu hesabı. Bununla beraber bütün bu hesapları görenler ömürlerinin sonuna, günlerinin akşamına gelmiş bulunuyorlardı. Diktatör ise öç alma işine devam etse de oldukça gevşemiş, şiddetini azaltmıştı. Olanları başka türlü anlamak mümkün müydü? Kendi sorularına bir cevap bulamayan Abu Talip bu durumda biraz iyimserliğe kapılıyor. Şu günlerde suçsuzluğunun işin bir yanlış anlamadan kaynaklandığının anlaşılacağını hayal ediyordu. Suçsuz olduğu anlaşılıp onu serbest bıraktıkları zaman uğradığı bütün bu haksızlıkları unutmaya hazırdı. Yeter ki onu evine yollasınlardı. O zaman çocuklarına, ailesine, sarı özekteki o küçük aktarma istasyonuna koşarak, uçarak gidecekti. Karla kaplı o bozkırda iki yavrusu Ermek ve Davul ile karısı Zarife onu sabırsızlıkla bekliyorlardı. Zarife bir ana kuş gibi yavrularına kanat germiş, onları çarpan yüreğiyle koruyor, gözyaşlarıyla, dualarıyla kötü kaderini döndürmeye, acılarını dindirmeye çalışıyor, kocası için Allah'tan yardım diliyordu. Abu Talip duyduğu derin acıdan hüngür hüngür ağlamamakla aklını yitirmemek için aldatıcı bir hayale dalıyor, kendisini avutmaya çalışıyordu. kendini aklanmış, serbest bırakılmış ve canlarına kavuşmuş görüyordu. Bir yük treninin basamaklarından atladığını, eve doğru koştuğunu, karısının ve çocuklarının da ona doğru koştuklarını hayal ediyordu. Ama birkaç dakika süren bu hayalden sonra sarhoşluktan ayılmış gibi gerçekle yüz yüze geliyor, umutsuzluklar içinde yığılıp kalıyordu. O zaman eskiden kaleme aldığı Sarı Özek Kurbanları adlı efsanede babasının ve annesinin çektiği acıları ve onların yavrularına veda edişlerini hatırlıyor, acısı sonsuz, öyle bir olayla kendi durumu arasında bir benzerlik buluyordu. Çünkü o da kendi yavrularından ayrılmaya mahkum edilmişti. Oysa ana babaları böyle bir ayrılığa ölümden başka ne zorlayabilirdi? Bu acılı, bu çok sıkıntılı anlarda Abu Talip sessizce ağlıyor, ağladığı için de kendine utanıyordu. Ama bir sağlığın kayalara düşen ilk damlaları gibi onun çıkık elmacık kemiklerine dökülen gözyaşlarına kim engel olabilirdi? Hiçbir zaman savaşta bile bu kadar acı çekmemişti. O zamanlar ateş hattındaydı ama bağımsızdı. Oysa bugün varoluşunun en büyük amacını, asıl nedenini çocuklarda görüyordu. Onların varlığı her insan için en büyük mutluluk, onlarsız kalmak ve onlardan kopmak ise en büyük felaket idi. Şimdi o karanlığın eşiğinde beliren o korkunç, o sinsi aydınlıkta son saatin yaklaştığı ve onu yitireceğini anladığı anda yarar ve zararların, artı ve eksilerin bilançosunu yaparken hayatın önemini de çok iyi anlamış bulunuyordu. Bu karşılaştırmada, bu tartıda her şeyden daha önemli olan, daha ağır tartan çocuklardı. Belki bu yüzden doğa ana babalara her şeyden önce çocuklarını yetiştirmek, kendilerini onlar için feda etmek duygusunu ve görevini vermişti. Yine bundan dolayı çocuklarından yoksun bırakılan ana babalar bu görevlerini yerine getiremiyor, kendilerine adayacakları bir şey bulamıyorlardı. İnsanın bilinci tam yerinde olduğu, açık açık düşünebildiği böyle zamanlarda batmaması, yitip gitmemesi çok zordu. Karısına yeniden kavuşma hayaliyle sarsılan Abu Talip, şimdi en ufak bir umudun bile olmadığını anlıyordu. Karamsarlığı, üzüntüsü her gün biraz daha artıyor, iradesi zayıflıyor ve umutsuzluğu dağın dik yamacında bir anda bir çığın alıp götüreceği sulu bir kar kümesi gibi birikiyordu. Sorgu yargıcı Tankıssey Bey'in istediği de buydu zaten. Amirlerinin de onayıyla hiç peşini bırakmadan şeytanca yürüttüğü bu davada varmak istediği sonuç buydu. Eski savaş tutsağı Abu Talip, Kutlubayev'in İngiliz, Yugoslav gizli servisleriyle ilişkileri ve Kazakistan'ın ücra köşelerinde halk arasında yıkıcı, ideolojik fikirleri yayması davası demişti bu davanın adına. Şimdi sorgu yargıcının yapacağı iş bazı ayrıntıları belirlemek ve sanığın itirafını sağlamak idi. Aslında suçlamanın ortaya konuş biçimi siyasi aktüalitenin başlıca konusuydu ve bu da Tankıssey Bey'in kurnazlığını, büyük çabasını kanıtlıyordu. Bu onun hayatının en büyük işi, en büyük davası olacaktı. Öte yanda Abu Talip için de bu gerçek bir tuzaktı. Çünkü böyle bir korkunç iddia, böylesine korkunç bir sunuş insanı ancak bütün suçlamaları kabul etmek zorunda bırakır, sonuç olarak da kurtuluş yolu tamamen tıkanmış olurdu. Peşin hüküm verilmişti. İddianın özü, suçun tartışmasız kanıtı sayılıyordu. İşte durum böyle olduğu için Tansıkbayev rahat uyuyabilirdi. O kış kariyerinin doruğuna ulaştığı bir dönem olacaktı onun için. Bugüne kadar küçük bir ilgisizlik yüzünden yıllarca terfi edememiş, sürünmüş, sıkıntılar içinde yaşamıştı. Ama şimdi yepyeni ufuklar açılıyordu önünde. Büyük bir eyaletin ücra bir yerinde böyle bir av yakalamak, öyle her zaman karşılaşılabilecek olağan bir şey değildi. Piyangodan en büyük ikramiyeyi kazanmıştı doğrusu. Evet, 1953 Şubat'ının o günlerinde tarih ve talih Tansıkbayev'den yanaydı. Hatta bütün ülke tarihinin ivedilikle, büyük çaba ile onun çıkarları için çalıştığı, bunun için var olduğu bile söylenebilirdi. Tarihin onun üstlendiği görevin anlam ve yüceliğini artırarak ona yaptığı hizmeti bilinçli olmaktan çok sezgiyle anlıyor, aynı zamanda bunu gözleriyle görüyor, coşkulara kapılıyordu. Bazen aynaya baktığı zaman o yüzündeki değişikliğe şaşıp kaldığı da oluyordu. Uzun zamandan beri akdoğan bakışlı gözleri, o kırpışmayan gözleri hiç böyle parlamamıştı. Bu halini görünce düzgün bir Rusça ile "Biz rüyaları gerçeğe dönüştürmek için doğduk" diye mırıldanmaktan kendini alamıyordu. Karısı da ortak oluyordu onun umut dolu beklentilerine. O da pek keyifliydi ve yeri geldikçe "Evet, evet, yakında biz de hakkımız olanı alacağız" diyordu. Son sınıf öğrencisi ve komsomol militanı olan oğulları ise öyle pek akıllı uslu olmasa da kutsal beklentileri ve umutları söz konusu olunca inançlı, güven dolu bir sesle soruyordu. "Baba, sana yakında albayım dediklerini duyacağız değil mi?" Bu doğrudan doğruya tan sıkmaya ve bağlı bir durum olmasa da böyle düşünmelerinin önemli nedenleri vardı. 6 ay kadar önce Alma Ata'da gizli duruşmalarla sürdürülen bir dava sonuçlanmıştı. Burjuva Kazaklardan oluşan bir grup milliyetçi askeri mahkemede yargılanmıştı. Bu emekçi halk düşmanlarını hiç acımadan etkisiz hale getirmişlerdi. Bu milliyetçilerden ikisi Kazak dilinde o lanetlenmiş ataerkil feodal düzeni amaçlayan bilimsel araştırma yapmak suçlamasıyla kurşuna dizilmiş, Filoloji Enstitüsü ve Edebiyat Akademisi'nde öğretim üyesi olan diğer ikisi 25'er yıl, ötekiler de 10'ar yıl kürek cezasına, çalışma kamplarına sürülmeye mahkum edilmişlerdi. İşin önemli yanı, bu olaydan sonra güvenlik servislerinde çalışan ve burjuva milliyetçilerin ortaya çıkarılmasında görev alanlara devlet tarafından büyük teşvik ödülleri verilmiş olmasıydı. Gerçi ödüllendirme de davanın görülmesi gibi gizli olarak yapılmıştı ama bu olayın önemini asla küçültmüyordu. Terfi için bekleme süresinin kısaltılması, nişanlar, madalyalar verilmesi, görevi örnek olacak şekilde yerine getirdikleri için büyük ikramiyeler verilmesi, günlük bildiride adlarının okunması. İşte bunlar da hayatı güzelleştiren, üstelik en başarılı olanlar yeni ve daha büyük konutlara taşınıyorlardı. Bütün bunlar otorite kazandırıyor, gür sesle konuşturuyor ve daha güvenli adımlarla yürümelerini sağlıyordu insanların. Tansık Bayev bugüne kadar hiçbir ödül almamıştı ama o mutluluğa erişen meslektaşlarının kutlama törenlerine katılmıştı. Hemen hemen her akşam karısı Aykımız ile terfi edenlerin, nişan alanların ya da eve taşınanların verdikleri ziyafete giderlerdi. Yılbaşından önce başlayan ve gerçek şenliği andıran bu seri ziyaretlerin hepsi birbirinden güzel, unutulmaz geceler oluyordu. Yeni apartmanların eşiğine ayak basan davetlileri bir görmeliydiniz. Alma Ata'nın kötü aydınlanan soğuk caddelerinden donmuş, bitmiş olarak geliyor, kendilerini ev sahibinin sıcak karşılamalarına onun kollarına atıyorlardı. Ne kadar da gururlu ve neşeliydiler, gözleri nasıl da parlıyordu. Gerçekte bu, bir seçkinin lükse kavuşmasını kutlamak, onun sevincini paylaşmak idi. O devirde savaşan sefaleti, yoksulluk henüz tamamen unutulmuş, giderilmiş değildi. Uzak eyaletlerde yeni konfor ve incelikler herkesin gözünü kamaştıran, başını döndüren bir coşkuyla karşılanıyordu. Bir süreden beri konyak içmek, evleri düşmandan alınmış avizelerle süslemek ve sofraları yine onlardan alınmış yemek takımlarıyla donatmak moda haline gelmişti. Tavanlardan çok güzel yontulmuş kristal avizeler sarkıyor, beyaz örtü üzerinde Alman yemek takımları pırıl pırıl parlıyor ve bunlar herkesi etkiliyor, hayranlık uyandırıyordu. Yaşamanın, var olmanın yüce anlamı bu idi. Bunlarla ilgi çekmekten, bunlara ilgi duymaktan daha önemli bir şey yoktu dünyada. Davetliler kapıdan içeri adımlarını atar atmaz mutfaktan nefis yemeklerin kokuları geliyordu burunlarına. Çeşitli yemeklerin en nefis olanı at etiydi, körpe tay etiydi. Ataların nefis yiyeceği at eti. Göçebelik devrinden miras kalan bozkırın bu eski lezzet kokusunu modern duvarlar arasında duyup tatmak şaşılacak harika bir şey olmaz mıydı? Sonra ağızları sulanarak ama geleneklere uyarak yemek masasının etrafına dizilirlerdi. Bunun bununla beraber bu şölenlerde asıl önemli olan yiyecekler değildi. Çünkü tıka basa yemiş, tok insanlarda sofranın görünümü rahatsızlık verebilirdi. Şölende en önemli olan şey yapılan konuşmalar, tebrik, temenni sözleriydi. Kutlama töreni, bu törende söylenen sözler bütün öteki duyguları silip süpüren bir neşe kaynağı olurdu. Hatta bu törende kısa bir süre içinde olsa imrenmenin yerini nezaket, kıskançlığın yerini dostluk, kardeşlik, ikiyüzlülüğün yerini iştenlik alırdı. Herkes büyük bir beceriyle yüz değiştirir, birbirlerine övgü yağdırmakta yarışır, en güzel sözleri bulup söylemeye çalışırlardı. Ne kadar coşkulu, ne kadar ilginç idi bu törenler. Ganimet olarak alınan kristal avizeler altında, masal kuşlarının şahane tüyleri gibi süsler arasında tüm turaklı nutuklar çeker, durmadan kadeh kaldırırlardı. Tansıkbaye ve karısı, terfi etmiş gencecik bir Kazak güvenlik görevlisinin kadeh kaldırırken yaptığı konuşmada çok etkilenmişlerdi. O şölende genç Kazak, kasıntılı bir şekilde sofradan kalktı, söz aldı. Tahta çıkan kral rolünü oynuyormuş gibi kendisinden pek emin bir ses tonuyla konuşmaya başladı. "Asıl dostlar," dedi terfi eden genç görevli. Sonra ağır, anlamlı, baygın bakışlarla sofradakileri süzdü. Sanki bu haliyle yapacağı konuşmanın herkes tarafından dikkatle dinlenmesi gerektiğini anlatmak istiyordu. Devam etti. "Asıl dostlar, bugün ben çok mutluyum. Bir söz söylemek istiyorum size. Bugün benim günüm, biliyorsunuz. Bu sözümü söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman Tanrı'ya inanmadım. Bir komsomolda büyüdüm ben. Bükülmeyen katı bir boş vekilim yani. Ve böyle olmaktan gurur duyuyorum. Benim için Tanrı kelimesi boş bir sözcüktür. Anlamsızdır yani. Herkes biliyor. Sovyet okullarındaki bütün öğrenciler biliyor ki Allah yoktur. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Yeryüzünde bir Tanrı'nın olduğunu söyleyeceğim. Yo hayır, gülmeyin. Bir dakika dostlarım, bir dakika. Nasıl bakıyorsunuz öyle? Beni öyle mi anlıyorsunuz yani? Tanrı'ya inanmıyorum ben. Ama ben devrimden önce çalışan kitlelerin icat ettiği Tanrı'dan söz etmeyeceğim ki. Hayır, o değil. Bizim Tanrımız iktidarı elinde tutandır. Gazetelerin de yazdığı gibi bugünün dünyasına hükmeden, bizi zaferden zafere ulaştıran, bütün dünyada komünizmi yücelten Tanrı'dan söz ediyorum ben. Bu Tanrı bizim dahi önderimizdir. Kervanın başını çeken kılavuz nasıl baştaki devenin yularını tutuyorsa, bizim Joseph Michels de çağımızın yularını öyle elinde tutuyor. Ve biz de onun peşinden gidiyoruz. Kervanı o getiriyor ve biz onun izinden yürüyoruz yani. Bizden başka türlü düşünen varsa, kim bizim gibi düşünmüyorsa, amansız Dizeski'nin bize devrettiği Çeka'nın bütün yıldırımları onun üzerine inecektir. Düşmanlarımıza karşı kıyasıya bir savaş ilan ettik. Proletarya davası uğruna onların kökünü kazıyoruz yani. Onları, çocuklarını, onların bütün yandaşlarını, tıpkı geçen sonbaharda eski evrakları yakıp külünü savurduğumuz gibi tozlarını savuruyoruz yani. Aslında bir tek ideoloji vardır. Biliyorsunuz yani, iki ideoloji olmaz. Siz ve ben, milliyetçi, burjuva ve bütün öteki ideolojileri yeryüzünden silip süpürüyoruz. Düşman hangi deliğe saklanırsa saklansın, hangi kılığa girerse girsin, bizim pençemizden kurtulamaz. Bu böyledir. Biliyoruz yani. Her yerde, her zaman sınıf düşmanlarının maskelerini indirmek, ajanları ortaya çıkarmak, yoldaş Stalin'in bize öğrettiği gibi düşmanı ezmek, halk kitlelerinin gücünü, canlılığını artırmak. Artırmak yani. İşte bizim ülkümüz, amacımız yani. Beni ödüllendirdikleri, seçkin bir kişilik verdikleri şu günde, bekleme sürem dolmadan terfi ettirildiğim şu günde, Stalin'in çizdiği yoldan asla ayrılmamaya, şaşmadan onun izinden gitmeye, düşmanın iznini başına yıkmaya, onların cinayet planlarını ortaya çıkarmaya, korkunç ve acımasız şekilde cezalandırmaya ant içiyorum. Zaten milliyetçi şefleri etkisiz hale getirmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz yani.